Ayrım 7.
Seyit ağrısını falan unutmuş, oturduğu yerden kayarak yere çömelmişti. Dizleri üzerine bir sanat şaheseri olan sandığın etrafında dönüp duruyordu. Parlak lake zemini okşuyor, neredeyse burnu değecek kadar yaklaştığı resimlerini yakından inceliyordu. İznimi almak için sizin sünnet düğününüzün ehemmiyetini açıklamıştım. Gelen hediyeye bakılırsa sanırım durumu iyi izah etmişim. Çardan böyle bir armağan almak büyük bir şeref Seyit oğlum. Üstelik 12 yaşında bu gururu duyabilecek fazla insan olduğuna inanmıyorum. Bunun kıymetini bil. Eminim hayatın boyu gözün gibi koruyup çocuklarına, torunlarına iftarla hediyesini anlatacaksın. Arkadaşlarıma anlatabilir miyim? Yani çocuklarım olana kadar demek istiyorum. Mehmet büyümüş erkek pozlarına rağmen ruhundan çocukluk taşıyan oğluna keyifle bir gülüş verdi. Tabii tabii, çocukların olana kadar arkadaşlarına anlatabilirsin. Ancak bu iş için şimdilik fazla vaktin olmayacak. Neden sünnet düğününden sonra hemen mi evlenilir? Hayır canım oğlum, daha evlenmene çok var. Ancak buralarda pek vaktin yok. Seyit bir an için dikkatini görkemli hediyesinden ayırıp ciddiyetle babasına döndü. Neden, nereye gidiyoruz? Önce benim Divandiya'da bir işim var. Sonra Yazlık Saray'da Charlie ailesini karşılayacağım. Ancak 3 hafta sonra dönüp seni alacağım ve beraber St. Petersburg'a yollanacağız. Yaşasın, sahi mi baba? Ben de artık seninle mi geleceğim? Evet oğlum, artık hayatın bundan sonraki kısmı için gerekecek tahsili almanın zamanı geldi. Ancak bu arada kendine çok iyi bak. Üşütüp hastalanmana falan kalkma. At talimlerini eksik etme. Ben dönünceye kadar çok iyi beslenip her gün muntazam ata bineceksin. Çılgın denemeler yapmaya kalkmak yok. Numaralarını ileriye saklarsın. Anlaştık mı? Seyit heyecandan gözleri neredeyse yaşlarla parıldayarak anladığını göstermek için başını salladı. Babası onu alnından öperek odadan çıktıktan sonra uzun müddet sandığının başında dizleri üzerinde oturmuş kaldı. Resimlerden birinde kırmızı pelerinli, çok şık giyinmiş bir delikanlı, dalları kıvrım kıvrım yere inen söğüt ağacının altında çok güzel yüzlü genç bir kıza çiçek veriyordu. Genç kızın başında, altın tacın altında uzanan saçları, aynı ağacın dalları gibi dalgalarla omuzlarından inip örgüyle toplanıyordu. Ne kadar güzeldi. Acaba St. Petersburg'da böyle güzel kızlar görebilecek miydi büyüyünce? Kendini çiçek veren delikanlının yerine koyarak hayallere daldı. St. Petersburg yolunda 1904. Sünnet düğününden bir ay sonra Seyit babasıyla beraber yapacağı ilk büyük yolculuğa hazırlanıyordu. Heyecanı sonsuzdu. Kendisine sürpriz bildirilen haberden dolayı günlerle uyku tutmamıştı gözünü. Yaşı artık 12 olmuştu ve St. Petersburg'daki askeri akademiye yazılması zamanı gelmişti. Senelerdir babasının ve annesinin onun eğitimiyle niye bu kadar sıkı ilgilendiklerini anlamaya başlamıştı. Emekli olup Kiev'den gelmiş ve Alışta'da yerleşmiş bir lise öğretmeninden 4 yaşından bu yana devamlı Rusça ders almaktaydı. Ata yetişkin ve tecrübeli bir erkek kadar iyi biniyordu. Ayrıca babası ve Cemal Kahya'nın öğretileri sayesinde çok binicinin bilmediği numaraları biliyordu. Önümüzde uzun ve yorucu bir yolculuk var demişti babası. Hiçbir şey umurunda değildi küçük çocuğun. Şimdiye kadar görmediği yerleri, büyük şehirleri, Çarlık Sarayı'nı, hele Çar'ın kendisini görebileceğine inanamıyor, her şeyi hayalinde canlandırıp daha şimdiden yaşamaya çalışıyordu. Evden ayrılışları oldukça hazin oldu. Kocasını senelerdir uğurlamaya alışmış olan Zahide, oğlunu da beraber geçirirken hüngür hüngür ağladı. Diğer çocukların ağızlarını bıçak açmıyordu. Seyitsiz ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Mehmet üniformasını giymişti, Seyit'in üzerinde beyaz, boynundan düğmeli, bol kolları bilekli manşetle duralan, ince yazlık bir gömlek, altında binici pantolonu ve çizmeleri vardı. Kardeşleri ve annesiyle vedalaşıp atını atladığında, Zahide birdenbire oğlunun ne kadar büyümüş serpilmiş olduğunu fark etti. Onu çok sıhhatli ve güzel buldu, iftarla göğsü kabardı. Üzüntüsüne rağmen gülümsedi. Atlarının üzerinde uzaklaşmaya hazırlanan bu iki yakışıklı erkekten biri kocası, diğeri oğluydu, gururlanmadan edemedi. Baba oğlu Odessa'ya kadar atla yaptıkları yolculuklarına, Odessa'dan sonra trenle devam ettiler. Kiev ve Moskova'da tren değiştirerek en sonunda St. Petersburg'a vardılar. Seyit yol boyu trenlerde, istasyonlarda karşılaştığı insanları şaşkınlıkla izliyordu. Hiç bu kadar çok ve değişik tipte insan görebileceğini düşünemezdi. İstasyonların uğultulu, kalabalık, koşuşturan yolcu ve hamallarla dolu peronlarını, trenlerin bacasından çıkan kömür kokusunu, yeni tanıştığı birisinin incelercesine belleğini yerleştirmeye çalışıyordu. Her şey Yalta'dakinden çok farklı görünüyordu gözüne. 12 sene boyunca aşina olduğu ormanın bağların yeşilleri, Karadeniz'in mavisi ve tuzlu kokusundan çok farklıydı şimdi çevresinde görüp duydukları. Ama bundan hiç şikayetçi değildi, aksine çok eğleniyordu. Trende birinci mevkide seyahat ediyorlardı. Onların kompartımanında yolculuk eden herkes çok şık ve temizdi. Trenin arka tarafındaki vagonlarda ise adeta üst üste seyahat eden insanlar vardı. Tıraşsız kirli yüzleri, uzamış sakalları ile erkekler, dağınık bakımsız saçlarını eski rengi solmuş eşarplar veya şallarla derli toplu tutmaya çalışan bezgin kadınlar, papuçları patlak, mintanları sökük, burnu sümüklü çocuklar, gülmeyi öğrenmemiş yüzleriyle hasır sepetlerinin sapına sahip oldukları en kıymetli şeymişçesine sarılan genç kızlar, her istasyonda bu duran son trenmiş gibi itişerek, birbirlerini ezerek binmeye çalışıyorlar. İnmek isteyenlerin yolunu kapadığı için aralarında kavgalar çıkıyor ve her defasında istasyon görevlilerinin çaldığı düdükler, bazen küfüre varan azarlarla kapanan kapıların arkasında istiflenip yola devam ediyorlardı. Seyit 12 yaşının verdiği merakla kompartımanın penceresinden sarkarak izliyordu her şeyi. St. Petersburg'a vardıklarında akşam olmak üzereydi. Tren tekerlekleri raylar üzerinde gıcırtılarla inleyerek, homurtularla sarsılarak perona yanaştı. Yüzlerce insan adeta dökülürcesine kompartımanlardan perona akmaya başladı. Mehmet merdivenlerden inerken yardımcı olduğu oğlunu uyardı. "Acele etmeliyiz yoksa dışarıda araba bulamayız." Valizlerini alan hammal arkalarında hızlı adımlarla kah duralayarak fakat fırsat buldukça da koşturucasına ilerlemeye başladılar. Seyit istasyon binasının kocaman kapıları ve hiç ulaşılmayacak gibi yüksek gelen tavanlarına şaşkınlıkla bakarak eli babasının avucunda onu takip ediyordu. Başını sağa sola çevirdikçe ya hanımlardan birinin yerleri süpüren uzun eteklerine basıyor veya bir hamalın taşıdığı valize çarpıyor, her defasında da utançla özür dileyip babasının çekelediği tarafa koşmaya devam ediyordu. Trenden inenleri karşılamaya gelen akrabalar, sevgililer, dostlar yolculuklarındaki çakışan ikinci bir trafik yaratmışlardı. Sevinçle bağırışıp sarılanlar, beklediğini henüz bulamamış hüzünlü bakanlar, sessiz fakat coşkulu sarılışlarla buluşan aşıklar hepsi genç Seyit'i şaşkına çevirmişti. Kararmakta olan havanın telaşlarını arttırdığı müşterilerin çokluğundan emin bir sürü atlı araba istasyonun kapısında sıralanmıştı. Müşterisini alan yola koyulurken hemen bir yenisi sıradaki yerini alıyordu. Valizlerin azlığına şükür onca kalabalığın arasından en başta sıyrılabilenlerin arasındaydı baba oğlu. Kaldırıma yanaşır yanaşmaz dizginleri bırakıp yere atlayan arabacı, vazife şinas hareketlerle ellerindeki valizleri alıp kendi oturduğu bölümden yan tarafa yerleştirdi. O arada Mehmet ile Seyip arkada yerlerini almışlardı. Mehmet arabacıya seslenerek adamın başını sallayarak atları kırbaçlıyormasıyla ok gibi fırladılar. "O dediğin neydi baba?" diye sordu Seyit. Oğlunun meraklı bakışlarına ve söz tonuna gülerek karşılık verdi. "Bizim evimizin olduğu yer. Bizim evimiz Yalta'da değil mi? Benim hayatımın yarısı burada geçiyor oğlum. Onun için bir evimiz daha var burada. Bundan sonra da seninle müşterek evimiz olacak. Nerede bu Tres, Arskiye?" Gülerek düzeltti Mehmet. "Traskoye Selo, St. Petersburg'un biraz dışında dinlenme yeridir aslında. Parklar, ormanlar içinde minik bir cennet. Evimiz de Yalta'daki kadar büyük değil ama şirin ve seveceksin. Artık hep orada mı kalacağız beraber? Hayır maalesef. Bu gece oradayız, belki de yarın da. Biraz dinleniriz, sonra tekrar St. Petersburg'a geri döneceğiz. Senin mektebe kaydını yaptırdıktan sonra belki birkaç gün yine beraber geçirebiliriz. St. Petersburg dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Sana etrafı gezdirip arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum. Eğleneceğini tahmin ediyorum. Sonrasını sen de bilmiyorsun, ben de. Sen mektebine, ben alayıma döneceğiz." Seyit'in birden bakışları ve sesi hüzünlendi. "Peki bir daha hiç görüşmeyecek miyiz? Olur mu hiç? Tabii görüşeceğiz. ama senin okulunun ve benim görevimin müsaade ettiği zamanlar. Ama ben sizi özleyeceğim. Mehmet kolunu oğlunun omuzundan sararak onu kendine doğru çekti. Seyit bütün çocukların içinde en düşkün olduğuydu ve ayrılıklarında da en çok onu özlerdi. Ama şimdiye kadar hiç değilse annesi ve kardeşleri arasında kalıyordu. Artık yepyeni bir ortamda, yabancılarla disiplin altında ve hep en önde olup yerini korumak çabasıyla yalnız başına kalacaktı. Onun adına endişe duyuyor ama becereceğinden de şüphe etmiyordu. Özlemek oğlum, ancak sevdiklerin olduğu müddetçe gerçekleşen bir duygudur. Bu da insana mutluluk vermelidir. Yeter ki sevdiklerim bir daha hiç göremeyeceğin uzaklarda olmasınlar. Özlem o zaman yaman gelir. Seyit kendisine doğru eğilerek konuşan babasına anlamadım der gibi başını sallarken yüzünü kaldırıp ona baktı. Babasının gözlerinde yaş var mıydı yoksa ona mı öyle gelmişti pek çıkaramadı. Bu sohbetleri esnasında gaz lambalarıyla aydınlatılmış, çevresinde harika binalarla sarılmış, geniş bir caddede ilerliyorlardı. Bu caddenin adı Nevski Prospekt dedi Mehmet. Öbür ucunda da Alexander Nevski Meydanı var. Biz o meydandan sonra Neva Nehri'nin üzerinden köprüyle öbür tarafa geçeceğiz. Sonra da Troskoya Selo yoluna sapacağız. Daha yolumuz var anlayacağın. Seyit hayatından memnundu. Atların son sürat çektiği arabanın arka koltuğunda, babasının yanı başında, ışıklarla süslenmiş bu muhteşem şehrin yollarında şikayet edebileceği bir şey düşünemiyordu. Aslında özlem çökmeye başlamıştı hafiften. Evini, annesini, kardeşlerini özlediğini hissediyordu. Ama babası dememiş miydi, ödeyecek birileri varsa insan mutlu olmalı diye. Kısa bir zaman sonra da babasından da ayrılacaktı. Onun için hiç değilse bu beraberliklerin tadını çıkarmalıydı. Bir müddet sonra şehrin ana yollarının parlak ışıkları geride kalmıştı. Neva'nın üzerindeki köprüyü açtıktan sonra ağaçlık loş bir yola girmişlerdi. Arabanın sallantısı, tekerleklerin ve atların çıngıraklarını çıkardığı sesler, etraflarını saran tatlı loşluk, Seyit'in yavaş yavaş uykusunu çağırmaya başlamıştı. Göz kapaklarını daha fazla hakim olamadı ve tatlı bir uykuya daldı. O uyurken Mehmet oğlunun bir daha ne zaman böyle sarılabileceğini düşünüyordu. Onu uyandırmaktan korkarak ceketini çıkardı ve tekrar koluyla göğsü arasında başını yerleştirirken ceketini Seyit'in üzerine yaydı. Rutubet hissedilebilecek derecede artmıştı. Seyit babasının yumuşak sesiyle uyandığında atlar durmuştu. Uyku serserinin gözlerini avuşturduktan sonra etrafına bakındı. İlk gözüne çarpan demir parmaklarının arkasında kocaman demir kapı oldu. Kapının hemen iki yanında da geçtikleri yollardaki gibi büyük lambalar vardı. Titreyerek yanan gaz lambasının ışığında babasının ardından arabadan atlarken bahçenin içindeki evin kapısından koşarak kendilerine doğru gelmekte olan bir erkek ve bir kadını fark etti. Kapıya varır varmaz saygılı bir tavırla ellerini karınlarının altında kavuşturarak durdular. Erkek oldukça uzun boylu ve zayıftı. Sanki boynundan utanır gibi kambur duruyordu. Yüzünü sarmış gür sakalları ve bıyığı arasından gülümseyerek bakan dudaklarından vücudundan ummayacak kadar yumuşak bir ses döküldü. Hoş geldiniz Binbaşı Eminov. Kadın ise daha kısa boylu ve o farkı kapatmak ister gibi o nispette kiloluydu. Bembeyaz saçları ensesinde topuz yapılmıştı. Geniş alnı gülerek bakan uçuk mavi gözleri, hep gülmeye hazır gibi bekleyen kalın etli dudakları yüzüne çok yumuşak, keyifli bir anlam veriyordu. Erkeğin ardından da o belindeki önlüğü tekrar tekrar kuruladığı ellerini ovuştururken aynı selamı tekrarladı. Mehmet oğlunu omuzlarından tuttu. İşte beklediğiniz misafir geldi. Oğlum Seyit Eminov. Sonra Seyit'e döndü. Seyit bu çift Ganya ve Tamara Karloviç. Bu evi ayakta tutan, yaşatan da onlar. Seyit daha ilk görüşte kanının kaynadığını hissetti. Çifte elini uzattı. Temiz akıcı bir Rusça ile merhaba dediğinde Mehmet şaşırmadan edemedi. Oğlunun artık devamlı konuşacağı yeni lisanla bu kadar çabuk adapte olabileceğini düşünmemişti. Karloviçler valizleri alıp kenara çekildiler. Mehmet eli oğlunun omuzunda bahçe kapısından içeri girip sarmaşıkların ve ağaçların kapadığı kamariyelerin arasından eve doğru ilerledi. Traskoye Oselo'daki ev tipik bir Rus tayfi eviydi. Yine de Nisan'ın ortalarına kadar sürüp Kasım'ın başından da bütün şiddetiyle kendini hissettirmeye başlayan kış, mevsiminin uzunluğu ve ilkbahar yaz ayları bile kendini fark ettiren aşırı rutubete çare olarak evin hem giriş katında hem de yukarı kattaki yatak odalarında şömine vardı. Mutfak, kütüphane odası ve yemek salonlarının açılıp giriş kapısında geniş bir holde buluştuğu yerden yukarı kata, duvarlarında çeşitli silahların sergilendiği bir merdivenle çıkılıyordu. Seyit bütün yorgunluğuna ve uykusuzluğuna rağmen bu yeni merak mekanı sanki eline geçen kocaman bir oyuncağı inceler gibi seyrediyordu. Babasını takip ederek kokusundan ve kayganlığından yeni cilalandığı belli merdivenlerden yukarı kata çıkarken içini değişik bir duygu kapladı. Birden kendini her zamankinden daha büyük yetişkin hissetti. Babasıyla erkek erkeğe bir evi paylaşacak olması, okul zamanları dışında cebinde anahtarıyla dönebileceği ve tek başına efendiliğini yaşayacağı, sırf ona ait bir evi olması, her şey çok güzel geldi. Evet, Yalta'yı annesini, kardeşlerini de çok arayacaktı ama bu bambaşka yeni ve heyecanlarla dolu bir hayat olacağı benziyordu. Üst katın merdiven sahanlığı geniş bir holün etrafına dizilmiş, üç yatak odasından ibaretti. Odaların kapıları arasında bölümlerle birer minik konsol yerleştirilmişti. Üzerinde de pirinç ayaklı, pembe cam fanuslu lambalar duruyordu. Babası ortadaki kapıyı açtı. İşte burası senin odan. Daha evvel hiç kimse yatmadı bu odada. Güle güle kullan. Yalta'daki evden odasındakinden çok farklıydı her şey. Bembeyaz işli yatak örtüleri, tığ işi tüller yerine, kalın koyu kırmızı kadife perdeler ve yatak örtüsü bir kadının ince romantik dokunuşlarından uzak bir odanın ağır havasını taşıyordu. Yerde de aşağı yukarı bütün odayı kaplayan yine kırmızı bordo ve kahverengilerle donulmuş bir kazak halısı vardı. Şık fakat sade, ağır başlı olan Seyit'in hoşuna gitmişti. Babasına gülümsedi. Çok güzel, dışarısını görebilmek için pencereyi açtı. Bu karanlıkta hiçbir şey görebileceğini sanmıyorum Seyit. O hevesini sabaha alırsın. Bence şimdi yıkanıp uykuya yatmak için en akıllıca iş olacak. O arada elinde iki valizle arkalarından gelmiş olan Ganya, Mehmet'e sordu. Hangisini burada bırakayım efendim? Mehmet oğluna ait olanı işaret ederken Tamara'da kapının yanında beliriverdi. Aşağı hamam hazır efendim. Suyu epeydir sıcak tutuyoruz. Sağ ol Tamara dedi Mehmet. Bu uzun yolun yorgunluğunu en iyi sıcacık su atar. Hadi Seyit. Yiyeceklerini al valizinden de banyoyu yap önce. Yiyecek bir şeyler de hazırlamıştım efendim diye devam etti Tamara. Yıkandıktan sonra mı önce mi yemek istersiniz? Önce şu tozu pisi atalım üzerimizden. Sen sofrayı kurana kadar biz de hazır oluruz. Tamara yine bembeyaz dişlerini gösteren bir gülümseme ile saygılı bir baş işareti yaparak sessizce merdivenlerden indi. Ganya da diğer valizi Mehmet'in odasına bırakmak üzere koridora çıktı. Mehmet oğluna döndü. Bütün Rusya'yı arasan daha hakikatli emektarlar bulamazsın. Seyit'in memnuniyetinden gözlerinin içi gülüyordu. Ben de çok sevdim onları dedi. Sonra birden ilk sarhoşluğundan uyanıp sordu. Sen hangi odada kalıyorsun? Gel benim odamı da gör. Gece korkarsan yanıma gelirsin. Seyit babasının sesinden şakacı tavrı sezmişti. Aşk olsun baba diyerek onu takip etti. Baba o bir yandaki odayı geçtiler. Ganya kapının arkasında duvarı kaplayan aynalı büyük ceviz gardırobu açmış, Eminov'un eşyalarını ısıyordu. Seyit odaya girer girmez memnuniyeti bir kat daha arttı. Zira kendisininkiyle tamamen aynı döşenmiş bir odaydı babasınınki. Geniş ceviz yatak, örtüsü, perdeler ve yerdeki halıya varana kadar tıpatıp eşiydi onun odasındakilerle. Yalnız yatağın ayak ucundaki pufun üzerinde babasının kitapları yığılıydı. Hepsi de Rusçaydı. Demek o da babasına benzer bir odada olacak, yaşa gelmişti. Duyduğu memnuniyet sonsuzdu. Ancak babasının gardırobunda asıl üniformaları, alt gözle dizili gıcır gıcır çizmeleri, duvarda imzihamla dizilmiş merasim kılıçlarını görünce babasına hakikaten benzeyebilmek için daha çok senenin geçmesi gerektiğini fark etti. Ama bu anda bir burukluk yaratmadı. Zira bunu başarması için alması gereken yolun başındaydı ve onun tek yapacağı çok çalışmaktı. Üçüncü oda misafir için ayrılmıştı. Döşeme için krem rengi kadife bir kumaş kullanılmış, yatağın iki yanında da beş zemin üzerine yeşil ve tarçın renkli birer kilim serilmişti. Kim misafir gelir buraya diye sordu Seyit. izne evine gidemeyecek kadar kısa olan veya gidecek kimsesi olmayan arkadaşlarım bazen gelip kalırlar. Benim de öyle arkadaşlarım olacak mı? Mehmet oğlunun sorusunu içten bir kahkahayla cevapladı. Her türlü arkadaşın olacak. Hem o kadar çok olacak ki kendin de şaşıracaksın. Sonra ciddileşerek devam etti. Ancak sen onların içinden en iyi arkadaş olabileceklerini seçmeye çalışacaksın. Bu da oğlum Seyit, inan askerliği öğrenmekten daha zordur. Seyit odasına doğru yürürken hayatında bir dönemeç olacak bu devirde karşılaşabileceği şeylerin ciddiyetini anlamış bir ifade ve ses tonuyla mırıldandı. Anlaşılan öğreneceğim çok şey olacak. Onca yorgunluk, etrafın sessizliği, kalın perdeler, yarattığı karanlık Seyit'in ertesi gün geç saatlere kadar uyuttu. Öyle üzeriydi ki atların nal sesleriyle uyandı. Hemen yatağından fırlayıp pencereye koştu. Perdeleri ve camı açtıktan sonra yarı kapalı kepenkleri iki yana itti. Gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. Çeşitli yeşillerle donanmış, yüksek ağaçlarla kaplı bir orman adeta odanın içine girivermişti. Aşağı yukarı 20-25 metre kadar ileride, sağ tarafta üzerine düşünen yaprakları, ince dalları hafif bir meyille güneye doğru taşıyan küçük bir ırmak vardı. Kıyısındaki ağaçlar rüzgarın yönünden etkilenmiş olmalıydılar. Nehrin üzerine doğru sanki yatar gibi uzanmışlardı. Yuvaları ağaçların derinliğine saklı yüzlerce kuş cıvıl cıvıl güneşli ve keyifli bir yaz günü daha müjdeliyorlardı. Havada mis gibi toprak ve ağaç kokusu vardı. Seyit kendini görüntünün sarhoşluğundan kurtarıp başını aşağıya doğru çevirdiğinde babası ve Ganya atlarından inmiş eve doğru yürüyorlardı. Günaydın. Babası başını sesin geldiği pencereye kaldırdı. Sesi çok keyifliydi. Günaydın için biraz geç olmadı mı Seyit Eminov? İyi dinlendin mi bari? Hem de nasıl? Yeniden yola bile çıkabilirim. Kahkaha ile güldü Mehmet. Yok, o kadar da değil. Bugün buradayız. Hadi yıkan giyin de yemeği gel aşağıya. Eve girmek üzere binanın arka tarafında mutfaktan bahçeye açılan kapıya yürüdü. Seyit ormana doğru tekrar bakarken derin bir nefes aldı. Yaltı'daki evlerini çevreleyen ağaçlığı düşündü. Ama burada daha başka bir koku hissediliyordu. Sanki ağaçlar hep yeni ıslanmış gibi kokuyordu. Pencere ve perdeleri ardına kadar açarak yatağını toparladı. Yıkanıp giyinirken keyifli ıslıklar çalıyor, sebebini tam anlayamadığı bir heyecanla içi içine sığmıyordu. Sanki şu son hafta içinde çocukluktan sıyrılmış, apayrı yepyeni bir insan olmuştu. Tamara'nın hazırladığı borç ördek kızartması, közlenmiş soslu patates ve vişneli turtayla çektikleri ziyafetten sonra babası atla ona etrafı dolaştıracağını söyledi. Yemekte Mehmet vodka içerken oğluna da bir kadeh ikram etti. Seyit hepsini bitirmemesine rağmen içine alışmadığı bir sıcaklığın kapladığını, başının hafiflediğini hissediyordu. Babanla içmeye başlarsan adam gibi içmeyi öğrenirsin. Yabancıyla başlarsan ele güne rezil olursun dedi baba Eminov. Ganya'nın ahırdan getirdiği atları atlayıp dolaşmaya çıktıklarında Seyit bu gezintinin sırf etrafı dolaşmak için yapılmadığını fark etti. Babası da ona bundan sonra hayatında karşılaşabileceği ve karşılaşması mutlak olan olaylara karşı hazırlamak istiyordu.